kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak, eserin adı Ağır ve Çoklu Yetersizliği olan Çocukların Eğitimi. Yazarı, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Türü, araştırma. Vize Yayıncılık, 1. baskı, Ankara, Şubat 2012. ISBN numarası 978-605-455-1323. Bu kitap 141 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ocak 2013. Kurum telefonu 312-363-77-46. Arka kapak. 1970 Eskişehir doğumlu Pınar Şafak, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamlamıştır. Lisans öğrenimini 1991 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Özel Eğitim ABD'de tamamlamıştır. Yüksek lisansını 1994 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim ABD'sinde, doktorasını 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim ABD'sinde yapmıştı. 1991'de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Şafak, 2002-2007 yılları arasında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri tarafında her yıl açılan 9 aylık ELP, Educational Leadership Programı'na 2009-2010 öğretim yılında katılarak çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimiyle ilgili programı başarıyla tamamlamıştır. Şafak, görme engellilerin eğitimi, kaynaştırma ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, görmeyen, işitmeyen çocukların eğitimi konularında çalışmaktadır, evli ve bir çocuk annesidir. Ön söz. Ülkemizde yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler için sağlanan hizmetlerin niteliği her geçen gün artmaktadır. Bu niteliği artıracak en önemli etkenlerden biri sağlanan eğitim hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini gösteren yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemelere bakıldığında çoklu yetersizliği olan çocuklara nitelikli eğitim sağlamak için gerekli her türlü düzenlemeye sahip olduğumuzu görmekteyiz. Ancak bu düzenlemeleri uygulamaya geçirecek olan ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklarla çalışabilecek personelin hızla yetiştirilmesi gerekmektedir. Ancak sadece yasal düzenlemeler ve personelin yetişmesi her şeyi düzeltmeyecektir. Personel sayısının artırılması, yardımcı personel yetiştirilmesi, gerekli araç gerecin sağlanması, gerekli ortamın sağlanması ve çevre düzenlemelerine yer verilmesi gibi daha birçok ihtiyaçtan söz etmek mümkündür. Ancak öncelikli ihtiyaç olarak personelin yetiştirilmesi olduğu düşünülürse bu kitabın yardımcı araç olması amaçlanmaktadır. Bu kitap 5 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların tanımı ve özellikleri, 2. bölümde yetersizlik türleri, 3. bölümde görme işitme yetersizliği, 4. bölümde ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların değerlendirilmesi ve öğretim stratejileri, 5. bölümde iletişim konularına yer verilmiştir. Teşekkür. Bütün akademik hayatım boyunca bana destek olan sevgili eşime ve kızıma teşekkür ederim. Bu kitabın temelini atmam için becerilerimi geliştirmemde katkısı olan Perkins School for the Blind, Perkins Körler Okulu'nun tüm personeline ve öğrencilerine teşekkür ederim. Not: Her resmin altında ilgili kaynak belirtilmiştir. Bu belirtilen kaynaklardan izin alınmıştır. Kaynak belirtilmemiş tüm resimler Perkins School for the Blind, Perkins Körler Okulu'nda çekilmişlerdir. Resimleri kullanmam için izin veren kaynaklara ve Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts'e teşekkür ederim. Bölüm 1. Giriş. Anayasamız, herkes için eğitimde fırsat eşitliğini, yetersizlikten etkilenmiş bireylerin de toplumdaki diğer kişilerle aynı olanaklardan ve eğitim öğretimden eşit yararlanmasını vurgular. Yetersizlikten etkilenmiş tüm bireylerin, diğer akranları gibi nitelikli eğitim hizmetlerinden yararlanma hakları vardır. Bu haklar, sadece tek bir yetersizlik türünden etkilenmiş çocuklar için değil, birden fazla yetersizlik türünden etkilenmiş ya da ağır yetersizliği olan çocuklar için de geçerlidir. Normalleştirme ilkesi, toplumdaki diğer bireylere sağlanan hizmetlerden, yetersizlikten etkilenmiş bireylerin de toplumdaki diğer bireyler gibi yararlanmaları anlamına gelir. Normalleştirme ilkesi, yetersizlikten etkilenmiş bireylere sağlanan eğitimde fırsat eşitliğinin nasıl olması gerektiğine ışık tutar ve toplumda akranlarına sağlanan eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli düzenlemelere işaret eder. Bu ilke ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerin de diğer akranları gibi gerektiğinde akranlarıyla birlikte nitelikli eğitim hizmetlerinden eşit koşullarda yararlanarak milli eğitimin amaçlarının gerçekleştirmesi için özel eğitim hizmetlerinin sağlanmasını belirtir. Ülkemizde yetersizlikten etkilenmiş çocukların eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi için öncelikle yetersizliklerinin tanılanmış olması gerekmektedir. Bu tanılama süreci tıbbi ve eğitsel tanılama süreçlerine dayanmaktadır. Ülkemizde yetersizliği tanılanan çocukların büyük çoğunluğu yetersizlik türüne göre açılmış ayrı özel eğitim okullarında gündüzlü ya da yatılı olarak eğitim almaktadırlar. Tanılama sürecine baktığımızda doktor raporuyla RAM, rehberlik araştırma merkezlerine başvuran yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin standartlaştırılmış bağıl testlerle zeka, kişilik ve uyumla ilgili durumlarına bakılmakta, son yıllarda hazırlanan modüllere göre de eğitsel değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerin sonucuna göre de eğitim ortamına yerleştirme önerisi yapılmaktadır. Ancak yapılan değerlendirmelerin hiçbiri ağır ve çoklu yetersizliği, AÇE olan bireylerin değerlendirmelerine hizmet etmemektedir. Standartlaştırılmış bağıl testler ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların değerlendirilmesi için düzenlenmemiştir. Modüller ise her bir yetersizlik türünü değerlendirmeye yönelik hazırlandığından birden fazla yetersizlik durumunda işe yaramamaktadır. Çocuğun tek bir yetersizliği olsa bile yetersizlik durumu ağırlaştıkça ve dil becerilerinde de sorun yaşanıyorsa ağır fiziksel yetersizlik, ağır otizm, ileri derecede zihinsel yetersizlik gibi eğitsel değerlendirmelerinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu eğitsel değerlendirmeler sonucunda tek bir yetersizlik durumu söz konusu ise ve bu bir devlet okuluna görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar okulu, işitme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar okulu gibi gitmesini engelleyecek kadar ağır düzeyde değilse çocuk yetersizlik türüyle aynı adı taşıyan eğitim kurumuna yerleştirilir. Ancak ağır ve çoklu yetersizliği olan bir çocuk, devlet okullarına yerleştirilemeyeceği için özel eğitim, özel rehabilitasyon kurumlarına yerleştirilmektedir. Peki neden yerleştirilemiyor? Örneğin görme ve işitme yetersizliğinden etkilenmiş 6 yaşında bir çocuk düşünelim. Total görmesi olan ve ağır işiten ancak işitme cihazından belli nedenlerden dolayı faydalanamayan bu çocuk, aynı zamanda otistik benzeri davranışlar göstermektedir. Becerileri akranlarına göre oldukça geri olan bu çocuk, kendi başına yemek yiyemez, kendi başına giyinemez, bazı giysileri çıkarabilir, bağımsız ve istemli olarak bir yerden bir yere gidemez, sözel iletişim kuramaz, kendi başına tuvalete gidemez ve altı hala bezlenmektedir. Böyle bir çocuk işitme engelleri okuluna yerleştirilmek istendiğinde doğal olarak oradaki öğretmenler, bu çocukla nasıl çalışacaklarını bilmediklerini, çünkü çocuğun görme yetersizliği olduğunu söylemektedirler. Aynı şekilde görme yetersizliği olan çocuklar okula yerleştirilmek istendiğinde de oradaki öğretmenler işitme engelli bir çocukla nasıl çalışacaklarını bilmediklerini söylemektedirler. Öğretmenler aslında bu konuda haklıdırlar. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklarla çalışmak üzere gerekli eğitimi almamış olmadıkları ve yeterli uygulama deneyimine sahip olmadıkları bir gerçektir. Tek bir yetersizlik türünde öğretmen olmak üzere yetişmiş öğretmen adaylarının ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklarla çalışabilmesi güç olacaktır. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklarla çalışabilecek nitelikli özel eğitim personelinin yetiştirilmesi için görev üniversitelerin özel eğitim bölümlerine düşmektedir. Bu kitabın bu konuda yetiştirilmesi planlanan öğretmen adaylarına ya da hali hazırda devlet okullarında ya da özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan personele çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimleri hakkında ışık tutması amaçlanmaktadır. Tanımlar. Ağır yetersizliği olan çocuklar ve çoklu yetersizliği olan çocukların tanımlanmasında kaynaklarda farklı tanımlara rastlanmaktadır. Ancak öncelikle farklı terimlere rastladığımızı ifade etmek gerekir. Çoklu yetersizliği olan bireyler için çok engelli birey, birden fazla engeli olan birey, çoklu yetersizliği olan birey ve birden fazla yetersizliği olan birey terimlerine rastlanmaktadır. Bazı kaynaklar başat engeli baz alarak görme ve en engelli bireyler, işitme ve ek engelli bireyler gibi terimleri de kullanmaktadır. Aynı amaçla görme ve çok engelli, işitme ve çok engelli terimlerine de rastlanmaktadır. Çoklu yetersizlik için tanımlara bakıldığında, özel eğitim hizmetleri yönetmeliği birden fazla yetersizliği olan birey ifadesini kullanmaktadır ve birden fazla yetersizliği olan bireyi birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlamaktadır. IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, çoklu yetersizliği sadece tek bir yetersizlik türü için hazırlanan özel eğitim programlarına yerleştirilemeyecek kadar ciddi eğitsel problemlerine neden olan birden fazla yetersizliğin, zihinsel yetersizlik, görme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, ortopedik yetersizlik gibi kombinasyonu durumu olarak tanımlamıştır. Ancak IDEA, bu tanımın görme işitme yetersizliğini içermediğini de belirtir. Mednick 2007'ye göre çoklu yetersizliği olan birey ise fiziksel, bilişsel, iletişim, duyu ve duyusal güçlükleri içerecek şekilde birden fazla engel olan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Özyürek 1987, çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimine ilişkin olarak şu tanımın önerildiğinden bahseder. Çoklu yetersizliği olan, iki ve daha fazla yetersizliği olan, çocukları ortalamadan farklılaşan ve geleneksel yetersizlikten etkilenmiş çocuk sınıflamasına girmeyen, yetenekleriyle orantılı bir düzeyde başarıya ulaşmalarında özel yetişmiş personel, uyarlanmış program ve veya ek öğretimsel materyale ihtiyaç duyan bireyler. Bu tanımlara göre çoklu yetersizliği olan bireyler iki ya da daha fazla yetersizlikten etkilenmiş bireylerdir. Görme yetersizliği ve bilişsel güçlüğü olan, işitme yetersizliği ve fiziksel yetersizliği olan ya da fiziksel yetersizliği, görme yetersizliği ve bilişsel güçlü olan bireyler gibi. Ancak aynı zamanda görme ve işitme yetersizliğinden etkilenmiş, görme işitme yetersizliği olan bireyler, çoklu yetersizliği olan bireyler grubunun dışında tutulmaktadır. Bunun nedeni ileriki bölümlerde anlatılacaktır. Ağır derece yetersizliği olan bireyler için ise, ağır derecede yetersizliği olan bireyler, ileri derecede yetersizlikten etkilenmiş bireyler, ağır derecede engelli bireyler ve ileri derecede engelli bireyler terimleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir ya da birden fazla yetersizlik türünden ağır düzeyde ya da ileri düzeyde etkilenmiş olmayı ifade eden terimler de vardır. Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, ağır düzeyde fiziksel yetersizlik, ağır düzeyde çoklu yetersizlik gibi. IDEA, ağır düzeyde yetersizliği olan çocukları fiziksel, zihinsel ya da duygusal problemlerin yoğunluğu nedeniyle topluma anlamlı ve işe yarar biçimde katılımını sağlamak ve kendini gerçekleştirmek için var olan potansiyellerini artırmak amacıyla yüksek oranda özel eğitime, sosyal, psikolojik ve tıbbi hizmetlere ihtiyaç duyan yetersizlikten etkilenmiş çocuklar olarak tanımlar. Ağır yetersizliği olan çocuklar, Westling ve Fox 2009 tarafından genel öğrenme yeteneğinde kişisel ve sosyal becerilerde ya da duyusal ve fiziksel gelişimde belirgin gerilikle baş etmek zorunda kalan çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Bir sivil haklar örgütü olan TASH, The Association for Persons with Severe Handicaps, ağır düzeyde yetersizlikten etkilenmiş bireyleri bütünleştirilmiş toplum hayatına katılabilmek ve yetersizlikten hafif düzeyde etkilenmiş ya da hiç etkilenmemiş bireylerin yaşam kalitesine ulaşmak için bir temel yaşam aktivitesinden daha fazlasında geniş çaplı ve sürekli desteğe ihtiyacı olan her yaştaki bireyler olarak tanımlamaktadır. Ayrıca desteğin bağımsız hareket, iletişim, öz bakım becerileriyle bağımsız yaşam, meslek edinme ve kendi kendine yeterlilik becerilerinin gerektiği gibi öğrenme gibi yaşam aktiviteleri için gerekli olabileceğini de belirtir. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde ise ağır düzeyde yetersizlikten bahsedilmeyip sadece ağır düzeyde zihinsel yetersizliğin tanımına yer verilmiştir. Westling ve Fox 2009, ağır yetersizlikten etkilenmiş bireyler grubuna kimlerin girebileceğini aşağıdaki gibi sınıflamışlardır. Orta derecede zihinsel yetersizliği ve ek yetersizliği olan çocuklar, IQ 35 ya da 40-50 arası ya da 55. Ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar IQ 20 ya da 25-30 arası ya da 35. İleri derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar IQ 20'nin altında ya da test edilemez. Bu çocuklar hayatın bazı alanlarında günlük desteğe ihtiyaç duyarlar. Ağır ve ileri derecede zihinsel yetersizliği olan çocukların yaklaşık 1/3'ü aynı zamanda işitme ya da görme ya da her iki yetersizlik türünden de etkilenmiştir. Otizm, spektrum bozukluğu olan çocuklar, ağır derecede duygusal yetersizliği olan çiftli tanılı zihinsel yetersizlik ve zihinsel hastalık çocuklar, çoklu yetersizliği olan çocuklar, görme işitme yetersizliği olan çocuklar, duyuların kaybına ek olarak fiziksel yetersizlik ve sağlık problemleri, beslenme sorunları, serebral palsi, sezures, SARA, hidrosefali olması durumu. Görüldüğü gibi çoklu yetersizlik ağır yetersizlik grubu altında yer almaktadır ve görme işitme yetersizliği ağır yetersizlik grubu içinde ancak çoklu yetersizlikten farklı bir grup olarak ele alınmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerle çalışmak ve onlarla ilk tanışmak insanlar için her zaman pek de kolay olmayabilir. Ancak onların da insan olduklarını ve programın amaçlarını tamamlayacak robotlar olmadığını hatırlamak gerekir. Kendinizi çocuğun yerine koyun ve öyle düşünün. Böylece onun da günlük ihtiyaçlarının sizden çok da farklı olmadığını göreceksiniz. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların özellikleri. Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerin özelliklerinden bahsetmek çok da kolay değildir. Çünkü bu çocuklar birbirlerinde farklı yetersizlik türlerinden etkilenmişlerdir. Bu yetersizliklerden etkilenme dereceleri de birbirlerinden çok farklılık gösterir. Aynı zamanda bu çocuklara sağlanan yaşantılar ve hizmetler de farklı olacaktır. Bireysel farklılıkları da işin içine katarsak gerçekten çok farklı özellikleri ve gereksinimleri olan bir gruptan söz ediyoruz demektir. Ancak yine de kaynaklar bu çocukların genelde ortak olan bazı özelliklerinden söz ederler. Öğrenme hızları yavaştır. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklar, tek yetersizliği olan çocuklarla karşılaştırıldığında öğrenme hızları oldukça yavaş olduğu, bu nedenle toplamda daha az beceri öğrendikleri söylenebilir. Bir beceriyi öğrenmek için daha fazla denemelere, tekrarlara ihtiyaçları vardır. Özellikle soyut becerileri ya da ilişkileri öğrenmede güçlükleri vardır. Genelleme ve sürdürmede güçlükleri vardır. Genelleme, bir becerinin belli bir düzenleme ve belli bir eğitimci varlığında öğretildiğinde, öğrencinin farklı bir düzenleme ve farklı bir eğitimcinin varlığında da aynı tepki göstermesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, sınıf ortamında öğrendikleri bir beceriyi sınıf dışında, evde ya da toplumsal ortamlarda tekrar göstermeleri güç olmaktadır. Aynı şekilde öğretmenin varlığında bir beceriyi gerçekleştirmeyi öğrendiklerinde, aynı beceriyi annesi, bakıcısı, işvereni ya da akranının varlığında gerçekleştirmesi güçtür. Sürdürme ise öğrenilen yeni bir beceriyi öğretim sonlandıktan sonra da gerektiğinde kullanmayı sürdürme olarak tanımlanabilir. Çok az ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukta genelleme ve sürdürme özel olarak planlanmış öğretim olmadan gerçekleşir. Genellikle ciddi iletişim sorunları vardır. Hemen hemen birçok ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuk kendini ifade etmekte ve kendilerine söyleneni anlamakta güçlük çekerler. Bazıları hiç konuşamaz, bazılarının ise anlaşılır konuşması yoktur. Bazı çocukların ise işaretlerle ya da jestlerle bile iletişim kurmakta sınırlılıkları vardır. Kendilerine söylenenleri işitemedikleri için tepki veremeyen çocuklar kadar işitse bile kendine söylenenleri anlayamayan ve bu nedenle tepki vermeyen çocuklar da vardır. Davranış ve sosyal becerilerde güçlükleri vardır. Yetersizliği olmayan ve daha az düzeyde yetersizlikten etkilenmiş çocuklar diğer çocuklarla oyun oynarlar, yetişkinlerle etkileşime geçerler, çevrelerinden bilgi almak için araştırırlar. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklar bunu yapamayabilirler. Bunun nedeni işitme yetersizlikleri, konuşma problemleri, görme yetersizlikleri ya da motor yetersizlikleri olmasıdır. Bu yetersizlikler başkalarıyla etkileşimde sınırlılıklara neden olur. Ayrıca sınırlı iletişim becerileri davranış problemleri göstermeleri de yol açmaktadır. Bunun yanı sıra ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerde ritüelistik davranışlar, öne arkaya sallanma, ellerini gözler önünde sallama gibi kendini uyarma, kendine zarar ve başkalarına zarar verme davranışları gözlenebilir. Çocuğun toplumsal açıdan kabulünü artırmak ve kendisine ya da başkalarına zarar vermesini önlemek için bu davranışların azaltılması yerine uygun davranışların konması gerekmektedir. Dikkat sürelerinde ve dikkat için ipuçlarını anlamada güçlükleri vardır. Ağır ve çoklu yetersizlikten etkilenmiş çocuklar için öğretim programları hazırlanırken, öğretmen çocuğun belirli bir beceriye ne kadar süreyle katılabileceğini belirlemesi gerekir. Aynı zamanda öğrenmenin gerçekleştiği çevre, çocuğun beceriye katılmasını ve uygun davranışları sürdürmesini olumsuz etkileyebilir. Birçok açıya çocuğun yüksek sesten, floresan lambanın sesinden, sınıftaki görsel karışıklıktan, aynı ortamdaki başka kişilerin konuşmalarından dikkati dağılabilir. Aynı zamanda açıya çocuklar dikkat için verilen ipuçlarını anlamada da güçlük yaşayabilirler. Özellikle aynı zamanda verilen işitsel, görsel ve dokunsal ipuçları çocuğa ağır gelip kendini tümüne kapatmasına neden olabilir. Gözlemler yoluyla ve kazara öğrenmede güçlükleri vardır. Çocuklar gözlemler, keşifler ve ilk deneyimlerle çevrelerindeki dünya hakkındaki kavramları geliştirirler. Soyut fikirleri ya da kavramları anlamak, görsel ipuçları ve kazara öğrenme aktiviteleriyle gerçekleşir. Açya çocukların işitme, görme, motor yetersizlikleri ya da bilişsel güçlükleri her gün sizin yaptıklarınızı gözlem yoluyla bilgi edinmelerini olumsuz etkilemektedir. Genellikle bu çocuklar yeni bir beceriyi öğrenmede daha fazla tekrara ve doğal ipuçlarını fark etmeyi öğrenmeye gereksinimleri vardır. Kendi davranışlarını yönetme ve kontrol etmede, onları değerlendirmede ve kendini pekiştirmede güçlükleri vardır. Açya çocukların birçoğunun bağımsız işlevde bulunmakta sınırlılıkları vardır. Yetersizlikten etkilenmemiş çocukların bağımsızlıklarını elde etmeleri daha kolaydır. Zaten sahip oldukları becerileri gören yetişkinler onlara bağımsız olmaları için fırsat verirler. Ancak açya çocuklar yetersizliklerinden dolayı bağımsız işlevde bulunamazken çevreleri de onlara bağımsız olma fırsatı vermez. Bu da açya çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik konusunda hassas bir duruma neden olabilir. Seligman 1967'de öncelikle hayvanlarla yaptığı deneylerde göstermiştir ki, eğer bireye bağımsız aktivitelerde bulunması ve kontrolü artırması için fırsatları verilmedikçe, diğerlerinin desteğine ihtiyaç duyan pasif ve kendini idare edemeyen aciz davranışlar sergiler. Aileler, öğretmenler ve diğer uzmanlar da farkında olmadan çocukların akademik, sosyal, motor ve diğer beceri performansları için düşük beklentileriyle bu düşünceyi desteklerler. Aynı zamanda açık çocuk için ve onun yerine o kadar çok şey yaparlar ve öğrenci seçimler yapması ya da bir işi bağımsız olarak tamamlaması için izin vermezler. Fiziksel sorunlar ve motor gelişimde sorunları vardır. Birçok açık çocuk fiziksel hareketlilikte sınırlıklar yaşamaktadır. Bazıları yürüyemez, bazıları dikilemez, bazıları da desteksiz oturmaz ya da başını dik tutamaz. Bazı çocuklar da ellerini ve parmaklarını etkili kullanamaz. Bu çocuklar genellikle anormal kas tonus sorunları yaşamaktadırlar. Bu da günlük hayatta yemek yeme, giyinme, tuvalet becerileri ya da oyun becerilerinde başarılı olmalarını engeller. Ağır ve çoklu yetersizliğin nedenleri. Ağır ve çoklu yetersizliğin doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası çok farklı ve çok fazla sayıda nedenleri vardır. Bunlardan bir çocuğu, çocuğun doğuştan getirdiği kromozomsal, genetik ya da metabolizma bozukluklarıdır. Hamilelik süresince annenin enfeksiyon kapması, kan uyuşmazlığı sorunu yaşaması ya da annenin ilaç, sigara, alkol ya da uyuşturucu kullanımı da önemli nedenler arasındadır. Doğum sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar da ağır ve çoklu yetersizliğe neden olabilir. Bir başka önemli neden de doğum sonrasında kişilerin kazalar sonucu geçirebilecekleri travmalardır. Bu bölümde ağır ve çoklu yetersizliğe nedenlerinden bir kısmına yer verilecektir. Ancak ağır ve çoklu yetersizliğe neden olan, aynı zamanda görme, işitme yetersizliğinin de nedeni olan rahatsızlık ya da sendromlara görme, işitme yetersizliği olan çocukların eğitimi bölümünde yer verilecektir. Fragile X sendromu. Ağır ve çoklu yetersizliğin en yaygın tanımlanabilir genetik sebebi Fragile X sendromudur. Fragile X sendromu öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtsal nedenidir. Kızlara göre erkeklerde daha sık görülür. Bu hastalık öğrenme ve davranışla ilgili bir takım sorunlara neden olur. Erkeklerin hastalıktan etkilenme oranı kızlara göre daha ciddidir. Fragil X sendromlu erkek çocukların hemen hepsinde hafiften ciddiye kadar değişebilen farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne rastlanır. Özellikle kızların neredeyse üçte birinde öğrenme sorunları görülür, ancak zaman zaman ciddi düzeyde de olabilir. Fragil X sendromlu çocuklarda görülen diğer sorunlar arasında geç konuşma, konuşma ve dil gelişiminde bozukluk sayılabilir. Bazı çocuklar ve yetişkinler yineleyen davranış, zayıf dikkat aralığı ve aşırı hareketlilik gibi sorunlar yaşarlar. Hastalıktan etkilenen pek çok çocuk, zayıf göz teması, el çırpma, sosyal kaygı, anormal utangaçlık ve ısrarla belli bir rutini isteme gibi otizm özellikleri sergiler. Bazı Fragil X sendromlu bireylerde SARA hastalığı, epilepsi de görülmektedir. Fragil X sendromu ile ilişkili fiziksel özellikler arasında oldukça büyük bir baş, uzun bir yüz, geniş kulaklar ve çıkıntılı çene sayılabilir. Bununla birlikte bu özellikler nadiren belirgindir. Bu özelliklerin belirgin olmayışı, eksik veya geç tanı konulmasına neden olabilir. Fragil X sendromu, X kromozomu ile ilişkili olduğu için erkeklerde bayanlara göre daha yaygındır. Otizm spektrum bozukluğu. Otizm terimi uzun yıllardır kullanılmakta olan bir terim olmakla birlikte, son yıllarda otizm spektrum bozukluğu, Autism Spectrum Disorder, ASD terimi de kullanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozuklukla Pervasive Developmental Disorder, PDD eş anlamlı olup ileri düzeyde de karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmaktadır. Otizm ise bu şemsiye altında yer alan kategorilerden yalnızca biridir. Otizm spektrum bozukluğunun olası nedenleri olarak kalıtım, toplumsal, çevre ve fiziksel çevre üzerinde durulmaktadır. Ancak otizm spektrum bozukluğunun ne ölçüde kalıtımın ne ölçüde çevrenin etkisinde olduğu halen belirsizdir. Amerikan Psikiyatri Birliği, American Psychiatric Association, APA'nın 2000 yılında yayımladığı kılavuza göre DSM-IV-TR, otizm spektrum bozukluğu, A. sosyal etkileşim sorunları, B. iletişim sorunları ve C. sınırlı tire yinelenen ilgi ve davranışlarla kendini göstermektedir. Bu alanlardan her biri aşağıda açıklanmaktadır. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.